أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlak bakımından özellikle diğergamlık, İsar, başkasını kendimize tercih etme hususundaki örnekliğini, bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından misaller, örnekler ve yine konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir kısım ayet-i kerimeler, onların tefsirleri çerçevesinde programımızı yapmaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ensar muhacir kardeşliğinden bahsederken 8. ayet-i kerimede muhacirin fedakarlığından söz ediyor ve onların sırf Allah rızası istikametinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine yardım etmek niyetiyle mallarını, mülklerini, evlerini, barklarını Mekke'de bırakarak Medine'ye geldiklerinden söz ediyor. Ve bunların ulakumus sadikun imanında, amelinde, kulluğunda sadakat ehli kişiler olduğunu bildiriyor. Ensardan bahseden ayet-i kerimede ise onların kendilerine gelen muhacirleri bağırlarına bastığını, onları hüsnü kabulle kabul ettiklerini, onlarla evlerini, mallarını, imkanlarını paylaştıklarını dile getiriyor ayet-i kerimede ve orada şu ifade kullanılıyor. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Yani onlar öyle bir noktaya gelmişlerdi ki orada kardeşlerini kendilerine tercih edecek bir manevi seviyeye yükselmişlerdi. Bir ahlaki olgunluğa erişmişlerdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada Efendimiz Aleyhisselam'ın isarını bize anlatan birkaç hadis-i şerife yer vermek istiyorum. Birinci hadis-i şerifimizde İbn Münkedir radıyallahu anh onun naklettiğine göre Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Mâ su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en kattu fekâle la. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Yani burada Efendimizin çok sevdiği sahabelerden, Efendimizin hep yanında bulunan sahabelerden Cabir bin Abdullah'ın bir tespiti, Efendimizle ilgili bir hatırası ve gördüğü bir gerçek. O da diyor, ben Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı her seferinde şu şekilde görüyordum. Bir şey istendiğin zaman ona hayır olmaz, yapamam tarzında bir cevap vermez. Hep olabilir, yardımcı olacak şekilde ona davranırdı buyuruyor. İkinci bir rivayet Efendimizin İsa'yla ilgili olarak Sehil bin Sa'd anlatıyor. Bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türünden bir kumaşla gelerek ya Resulallah bunu giymeniz için kendi elimle dokudum dedi. Böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumaşı aldı ve izar şeklinde giyinerek yani belden aşağısını sararak yanımıza geldi. Fakat orada bulunanlardan biri kumaşa dokunarak ya Resulallah bunu bana giydir dedi. Bunu bana ver dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam buyurdu ve Allah'ın dediği kadar bir süre o meclise kaldıktan sonra evine döndü. Sonra da kumaşı katlayarak o talep eden kişiye bunu gönderdi. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam belki onu kendisi giymek isteyebilirdi. Ama bir başkası isteyince onu severek infak etti ve kardeşinin kendini tercih etmiş oldu. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mübarek sözü de bizi fedakarlığa, diğergamlığa ve ihsara teşvik eden bir sözüdür. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Arapçası şöyle: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendisi için istediğini, sevdiğini ve istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Tabi en azından yani kardeşini de kendisi kadar benimsemeli. Yani kendisi olan şeyleri onun da olsun diye düşünmeli. Belki dua etmeli. Belki kardeşinin de aynı şeylere sahip olması için destek olmalı. Bu hadis-i şerifle alakalı başka hatıralar da söz konusudur. Yani bir tarihi bir hatıraya göre Avrupa ülkelerinden bir devlet adamı Türkiye'ye gelir, İstanbul'a gelir ve İstanbul'daki tarihi yerleri gezmek ister. Bir rehber eşliğinde de gezmeye başlarlar. Sultanahmet Camisi'ne giderler. Sultanahmet Camisi'nde duvarda bir asılı levha görürler. Arapça hat yazılmıştır. Ama tabii o kişi Arapça bilmiyor veyahut da Müslümanlığı fazla bilmiyor. Fakat levhanın görüntüsü, üzerindeki yazı yani manasını bilmese de dikkatini çekiyor. Diyor ki bu nedir diye soruyor rehbere. Bu diyor bir levhadır diyor. Peki diyor, üzerine yazıyor. Üzerinde diyor Arapça bir yazı var diyor. Peki nedir o Arapça yazı? Burada diyor Efendimiz Aleyhisselam'ın, Peygamberimizin bir sözü yazılmış. Peki diyor o sözü bana söyleyebilir misin? Yani kendi bu tercümesini yapabilir misin? Deyince o rehber de güzelce okuyor bu hadis-i şerifi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir buyruğu var. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz diyor. Resulullah Efendimiz böyle bir sözü var deyince o kişi buna çok beğeniyor, çok da hayret ediyor ve diyor ki ya ne kadar güzel bir söz. Yani şu dünyanın ıslahı için diyor başka hiçbir şey olmasa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şu sözü dikkate alınsa, insanlar buna göre hareket edecek olsa bu dünyada bütün pek çok problem çözülür ve büyük bir manevi kardeşlik ve bir huzur ortaya çıkar diye takdirini ve tebriğini dile getiriyor o kişi. İsa ile ilgili bir diğer nakledeceğimiz hadise, Zeyd bin Eslem'in babasını naklettiğine göre babası Ömer bin Hattab'ı şöyle derken işitmiştir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Yani bir infaka davet etti Efendimiz aleyhisselam. Bu emir paramın olduğu bir zamana da denk gelmişti. Bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Yani imkanlarım yerinde olunca daha önceki infakları hep Ebu Bekir radıyallahu anh daha yüksek miktarda infak ediyordu. Hep bizi geçiyordu. Ama içimden de ona bir gün ona kavuşsam, belki onu geçebilsem diye de böyle bir hayırda yarışma, festebikul hayrat, hayırda yarışma arzusu vardı gönlümde. İşte tam fırsat doğdu. İnşallah bugün geçerim diye düşündüm. Malımın yarısını aldım, getirdim Allah Resulüne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailene ne bıraktın diye sordu. Ben de işte bu kadarını getirdim, bu kadarını bıraktım dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh o seferde malının hepsini getirmişti. Allah Resulü ona da ailene ne bıraktın diye sorunca da onlara Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap vermişti. Bunun üzerine bundan sonra seninle hiçbir şeyle asla yarışmam dedim. Ve Hazreti Ebu Bekir'in bu isar noktasında, infak noktasındaki faziletini kabullenmiş oldum diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, tabii ki gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında, gerekse sahabenin hayatında böyle isar dediğimiz, belki Türkçe olarak diğergamlık, fedakarlık, bir kardeşimizi dikkate alma, onun ihtiyacını dikkate alma, düşünme, kendi vaktimizden, imkanlarımızdan ona daha fazlasını aktarabilme diye bahsedeceğimiz bu güzel ahlak konusunda hem Efendimiz Aleyhisselam hem de sahabe hayatında çok güzel misaller olduğunu görüyoruz. Onlardan bir tanesi de biraz uzunca ama şu şekilde vuku bulmuş. Aktarmaya çalışalım. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir adam ihtiyacı olduğunu söyleyerek ondan yardım istedi. Sevgili Peygamberimiz belki yiyecek bir şeyler vardır düşüncesiyle hanımlarından birine haber gönderdi. Fakat hanımı seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki evimde sudan başka bir şey yok diye cevap verdi. Bunun üzerine diğer hanımlarına danışan rahmet elçisi onlardan da aynı cevabı alınca kendi imkanlarıyla ihtiyacını gideremediği bu Müslüman için sahabeden yardım istemeye karar verdi. Ve bu şahsı bu gece evinde kim misafir ederse Allah ona rahmet etsin diye dua etti. Ve burada Efendimiz Aleyhisselam yani bunu bir başkasına havale edeyim diye düşünmüyor. Öncelikle gelen misafiri ağırlamayı kendisi istiyor. Onun problemini kendi çözmek istiyor. Ama orada böyle bir imkan olmadığı ortaya çıktıktan sonra bu kez bu hayrı bir başka kardeşin yapmasını arz ediyor. Ki Efendimiz Aleyhisselam ahlakı böyleydi. Yani yapılacak bütün işlerde öncelikle kendisi onu yapmaya çalışırdı. Kendini yardım etmeye çalışırdı. Bir problem varsa çözmeye çalışırdı. Bir yük varsa onu taşımaya çalışırdı. Seferlerde giderken önde giderdi. Arkadan gelirken, dönerken arkadan gelir, yorulanları, yolda kalanları toplar getirirdi. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakı bu şekildeydi. Yani Efendimiz'deki fedakarlık bütün sahabenin, bütün insanların önünde bir fedakarlıktı. Allah Resulü'nün bu duasına mescitte bulunanların tamamı nail olmak isterdi şüphesiz. Ancak onların çoğunun maddi durumu da pek iyi değildi. Zira birçoğu mallarının neredeyse tamamını Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etmişler. Medine'li sahabiler ise evlerini ve yiyeceklerini muhacir kardeşleriyle paylaşmışlardı. Buna rağmen Medine'li Müslümanlardan Ebu Talha isimli bir sahabi ayağa kalkarak zor durumda kalan bu şahsı ağırlayabileceğini söyledi ve onu evine götürdü. Evde yalnızca çocuklara yetecek kadar yiyecek olduğunu öğrenen sahabi Ebu Talha radıyallahu anh, Allah Resulü'nün misafirini ağırlama gayretiyle hanımına çocukları uyutup yiyecekleri misafire getirmesini tembihledi. Hanımı da eşinin isteği doğrultusunda çocukları uyutarak evdeki bir parça yemeği misafir için hazırlayıp sofraya koydu. Ev sahipleri adamla birlikte sofraya oturduktan sonra evin hanımı düzeltir gibi yaparak kandili söndürdü. Böylece misafir karanlıkta yemek yiyormuş gibi davranan ev sahiplerinin aslında yemediklerini fark etmeden karnını güzelce doyurdu. Zira sofrada yalnızca bir kişi yetecek kadar yemek vardı. Sofradan kalkan çift o geceyi çocuklarla birlikte aç geçirdiler. Fakat gönülleri huzurla doluydu. Çünkü Allah Resulü'nün misafirini büyük bir hassasiyetle ağırlanmış ve böylece onun duasına mazhar olmuşlardı. Ertesi sabah sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asil davranışı sergileyen sahabeyi görünce bu gece sizin misafirinize karşı davranışınızdan Allah Teala hoşnut oldu. Zaten ona misafiri yönlendirirken de Efendimiz Aleyhisselam da buyurmuştu. Bu şahsı bu gece evindeki misafir ederse Allah ona rahmet etsin diye dua etmişti. Onlar geleni yaptılar ve Efendimizin duası tahakkuk etmiş oldu. Bu gece sizin misafirinize karşı davranışınızdan Allah Teala çok hoşnut oldu. Yani razı oldu diyerek haklarında şu ayetlerin indirildiğini bildirdi. Ayet-i Kerime demin atıfta bulunmuş olduğum Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesi kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Dolayısıyla ayeti kerime bize infakta böyle bir yüksek seviyeyi işaret etmektedir. Buna yönlendirmektedir. Ne kadar yapabilirsek, yani bunu bir kez yapabiliriz, birkaç kez yapabiliriz, yani daha fazla artırabiliriz. Yani kim bu faziletten ne kadar nasip alırsa aynı zamanda onun da ecrini, mükafatını elde etmiş olur. Medineli aileye Allah Teala'nın hoşnutluğunu ve övgüsünü kazandıran bu özverili davranış, İsar'ın en güzel örneklerinden biri olmuştur. Bir şeyi veya bir kimseyi diğerine tercih etme anlamına gelen İsar, kişinin başkalarının çıkarlarını ve ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemesi, kendisi muhtaç durumda olsa da imkan nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olması anlamına gelen bir ahlak ıslahıdır. İsar'a giden yolun başında ise fedakarlık, yani özveride bulunma vardır. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Kimi zaman malından, kimi zaman rahatlığından, kimi zaman da canından vazgeçmektir. Bazen yapılan bir hatayı affetmek, bir sıkıntıya sabretmek, bazen daha fazlasına ulaşabilecekken azıyla yetinmek, bazen de kendi hakkından feragat etmektir. Fedakarlık ve isar. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahat için yaptıkları göz önüne alındığında fedakarlık duygusunun insanın doğasında, fıtratında var olduğu açıkça görülür. İslam dini bu fıtrı duygunun başkası için bir fedakarlıkta bulunma, isarda bulunma, özveride bulunma fıtrı bir duygu. Ve annelerde, babalarda bu daha açıkça gözükür. İşte yüce dinimiz İslam dini bu fıtri duygunun, fıtratımızda, doğamızda var olan bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline, ahlaki bir meleke, bir meziyet haline gelmesini hedefler. Nitekim iman ile fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlayıp, ihtiyaç duyduğu bir şeyi karşılık beklemeden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına vermesini kolaylaştırırken, fedakarlık ve isar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Yani ikisi birbirini sürekli takviye eder. Yani isar yaptıkça iman kuvvetlenir. İmanımız kuvvetlendikçe bu isar fedakarlık daha kolaylaşır. Yani her iki bakımdan da olumlu yönde bir ilerleme söz konusu olmuş olur. Allah Teala'nın "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğin kemaline, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayet-i kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve iman ile İsa arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Yani bir nedir? Bir, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu amel-i salih'tir. Cenab-ı Hakk'ın iyilik olarak kabul ettiği bir ameldir, bir davranıştır, bir fazilettir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu elde etmek için sevdiğin şeylerden vermeniz gerekir buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme, sevdiğimiz şeylerden vermeye bağlanıyor burada. Bu da tabi hem ayet-i kerimeye hem de bu ayeti bize indiren Allah'a olan imanla bağlantılı bir durum söz konusu olmaktadır. Yüksek bir ahlak üzere olan Cenab-ı Hakk'ın kendisini "Ve inneke le ala hulukun azim." Şüphesiz sen en yüce ahlaka sahip olan bir peygambersin. Ahlaki meziyetler sende en yüksek seviyede, en büyük seviyede bulunmaktadır tarzında böyle bir özelliğe, böyle bir meziyete sahip olan sevgili peygamberimizin hayatı fedakarlığın en güzel örnekleriyle doludur. Allah'ı en iyi tanıyan ve ona karşı sorumluluk bilinci en gelişmiş kişi olan Allah'ın sevgili elçisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün varlığını, İslam dinini tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmeye ve dini üstün kılmaya adamış ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göze almıştır. Bunu ayet-i kerimelerde görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bu dini tebliğ etme, insanları irşad etme ve dini hakikatleri insanlara sadece öğretmekte kalmayıp aynı zamanda onları bu işi yapabilecek, uygulayabilecek şekilde eğitme hususunda Efendimiz Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatında durdurak bilmeden büyük bir mücadele sergilediğini, bir özveri de bulunduğunu hem siyer kaynaklarından görüyoruz hem de bunun ayet-i kerimelere yansıdığında görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak zaman zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı vazifesini yapmamakla değil de vazifesinde aşırı gitmemekle ikaz ettiğini, özellikle فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ اَسَفًا. Yani o kadar kendini yoruyorsun ki, o kadar aşırı gidiyorsun ki insanlar inanmıyorlar, inanmayacaklar diye neredeyse kendini helak edeceksin tarzında ikazlar geliyordu. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler bize sevgili Peygamberimizin bu husustaki fedakarlığını, onun boyutlarını ortaya koymaktadır. Yine sevgili Peygamberimiz müşriklere yapılan savaşlara bizzat iştirak ederek her türlü zorluğu ashabıyla birlikte göğüslemenin yanı sıra kendisine yapılan sözlü ve fiili eziyetlere de katlanmış, kendisine zulmedenleri affetme büyüklüğünü göstererek onların iman etmeleri ve Allah'a ibadet eden evlatlara sahip olmaları için Rabbine dua etmiştir. Efendimizin sevgili zevcesi Hazreti Ayşe'nin belirttiği üzere ailesiyle birlikte oldukça mütevazi bir hayat süren Allah Resulü maddi sıkıntısının olmadığı dönemlerde bile mütevazı yaşamaya devam etmiş ve Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmıştır: Allah'ım, Muhammed ailesine kendilerine yetecek kadar rızık ver. Çok rahat bir hayat sürmemesine rağmen kendisinden bir şey isteyen kimseyi asla geri çevirmemiş. Ashab kendisini davet ettiğinde mutlaka bu yemeği başkalarıyla paylaşmış. İnsanların en cömerti olarak Efendimiz Aleyhisselam tanınmıştır. Onun ihtiyaç halinde dahi Müslüman olan ya da olmayan herkese böylesine cömert ve fedakar davranması kendisine duyulan sevgiyi de artırmakla kalmamış, inanmayanların İslam dinini kabul etmesine de vesile olmuştur. Özellikle yanı başındaki ilim talebeleri olan Suffe ashabına büyük değer veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen zekat mallarını hiç dokunmadan onlara yönlendirmiş, şahsına giren hediyeleri onlarla paylaşmayı bir vazife bilmiştir. Sahabeden bir kadın elinde kenarlara dokunmuş bürde türünden bir kumaşla Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına giderek "Bunu giymeniz için kendi elimle dokudum," dedi. O günlerde böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Efendimiz bu hediyeyi aldı ve belden aşağısına sararak, yani izar şeklinde giyinerek ashabın yanına geldi. Fakat sahabilerden birinin "Ya Resulallah, bunu bana giydir," diyerek bu kumaşı istemesi üzerine rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Bu durumu hoş karşılamayan arkadaşları sahabeye "Hiç iyi yapmadın. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir kumaşa ihtiyacı olduğu için onu giymişti. Fakat sen onun kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğini bildiğin halde o kumaşı istedin," dediler. Sahabi ise kumaşı giymek için değil, Resulullah'a ait bu giysiyi kendisine kefen yapmak için istediğini belirtti ve dediği gibi de oldu. Allah Resulü'nün ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen bürdeyi en küçük bir çekince göstermeksizin çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi Efendimiz Aleyhisselam'ın benliğine işlemiş olan İsa'nın tezahürüdür. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü bu örnek yaşantısıyla insanlara sadece örneklik etmekle yetinmemiş, zihinlerde mümin olmanın sorumluluk ve özveri gerektirdiği anlayışını hakim kılmaya gayret etmiştir. Bu bağlamda sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeş için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak, kendini düşündüğü kadar başkalarını düşünmenin, yani diğergamlığın iman gereği olduğunu vurgulamış, kişiyi nefsani arzularından doğan cimrilik, açgözlülük, kıskançlık gibi kötü duygulardan sakındırırken, ahlaki bakımdan gelişmesini sağlayacak affetmek, sabretmek, dayanışma ve kanaatkarlık gibi güzel vasıfları ashabının gönlüne yerleştirmeye çalışmıştır. Böylece manevi anlamda fedakarlığın gereği üzerinde durmuş, maddi paylaşımlara da ayrı bir önem vererek insanlara daima infaka teşvik etmiş ve cömertliğin Allah'a yakınlık vesilesi olduğunu ifade etmiştir sevgili Peygamberimiz. Bu doğrultuda sahabe mallarını Allah rızasını kazanmak için feda etmiş, hatta bu hususta birbirleriyle yarışır hale gelmiştir. Öyle ki bazı kimselerin mallarını infak etmede aşırıya kaçarak muhtaç hale gelmelerine endişe eden Efendimiz Aleyhisselam, kişinin malında yapacağı tasarruflara bazı sınırlamalar getirmiştir. Hazreti Peygamber'in fedakarlık üzerine kurulu yaşayışını görerek nebevi terbiyeye yetişen sahabenin hayatı da İslam dini ve Müslüman toplumun refahı için yapılan maddi ve manevi fedakarlıklarla doludur. Onların sonraki nesillere örneklik eden seçkin bir cümle olmasının sırrı, bu güzel meziyeti hayatlarının her sahasına uygulamalarında yatmaktadır. Allah Resulü'nü en zor zamanlarını geçirdiği Mekke'de her türlü eziyete katlanarak yalnız bırakmayan ve sonunda öz vatanlarını terk etmeye razı olan din kardeşleri muhacirleriyle Akabe'de verilen sözün ardından Müslümanlara kucak açan ve ömürleri boyunca her türlü destekte olan onların yardımında olan Medine halkının ensar özverili davranışları bütün insanlığa ibret olacak niteliktedir. Cahiliye toplumuna İslam nurunun doğmasıyla ilk Müslümanlar olarak tarihe geçen ve İslam'ın en çileli dönemlerini Resulullah'la birlikte yaşayan sahabe, varını, yoğunu bu dinin yaşanır hale gelmesi için harcamıştır. Her türlü sıkıntıya sabır göstermenin yanı sıra sahip oldukları dar imkanları Allah yolunda seferber etmiş, Medine'de refaha kavuştuklarında da servetlerini bu yolda harcamaktan geri durmamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka vermeyi emretmesi üzerine ashabın önde gelenlerinden Hazreti Ömer malının yarısını feda ederken Hazreti Ebubekir bütün malını Allah yolunda bağışlamış, Hazreti Osman da İslam toplumu için yaptığı mali fedakarlıklarla şöhret bulmuştur. Medine'ye hicret edenlerin su sıkıntısı çektiği dönemde büyük bir servet ödeyerek suyu içilebilen Rume kuyusunu satın almış Hazreti Osman ve Müslümanların yararına sunmuş, Resulullah'ın mescide katmak istediği bir araziyi satın alarak mescide genişletmiş, Tebük seferine çıkacak ordunun teçhizini üstlenmiş ve bütün bunların karşılığını yalnızca Cenab-ı Hak'tan beklemiştir. İlk Müslümanlarda gelişmiş olan bu fedakarlık ruhu, İslam'ın aydınlattığı her yere sirayet etmiş ve inananların gönlünde hakimiyet kurmuştur. Resulullah Medine'ye geldiğinde sevgi, saygı ve dayanışmaya dayalı bir toplumun temelini atmak üzere muhacirler ve ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yapmıştı. Gönüllülük esasına dayalı bu anlaşma gereğince Medine'li her bir Müslüman Mekke'den hicret eden bir kardeşini evi yapılıncaya kadar kendi evinde misafir edecekti. Mekkelilerden Abdurrahman bin Avf ile bu anlaşma gereği kardeş olan Medine'li sahabi Sa'd bin Rebi radıyallahu anhuma onu evine götürerek şöyle dedi: malımı seninle yarı yarıya bölüşeyim. Öz kardeşler bile miras taksiminde kavga ederken Sa'd'ın bu teklifi oldukça şaşırtıcıydı. Fakat Allah Resulü'nün yoldaşı olma şerefine eren Abdurrahman bin Avf, Allah malını ve aileni sana bağışlasın ve bereketli kılsın. Siz bana çarşının yolunu gösterin diye karşılık vererek bu teklifi kabul etmedi. Çalışmak üzere çarşıya gitti ve o gün yaptığı ticaretle bir miktar yağ ve keş, kurutulmuş yağsız yoğurt kazanarak geri döndü. Resulullah Efendimizin bu yönde bir telkin olmamasına rağmen Allah rızasını gözeterek din kardeşine malının yarısını vermeye hazır olan Sa'd'ın bu davranışı, Ensar'ın muhacirlere karşı takındığı tavrın çarpıcı bir örneğidir. Medineli Müslümanların tamamı evlerini muhacir kardeşleriyle seve seve paylaşmış, hatta hurmalıklarını da onlara paylaşmaya hazır olduklarını bildirmişlerdir. Ancak Allah Resulü buna müsaade etmeyerek muhacirlere hurmalıkları işletmeleri karşılığında pay verilmesini tavsiye etmiştir. Hayber'in ele geçirilmesiyle muhacirlere arazi dağıtılana kadar kardeşlik görevini en güzel şekilde devam ettiren Ensar'ı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle övmektedir. Onlar kendi canları istemesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Ve derler ki biz size sadece Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür de beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı çetin bir günden o gün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Sevgili Peygamberimiz de bu meziyetten dolayı Ensar'ı çokça methetmiş, onlara karşı nefret beslemeyi asla tasvip etmemiş, sık sık kendilerine hayır dua etmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlarını arındırarak kemal seviyesine ulaştırmayı hedefler. Bu doğrultuda Allah Teala nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluş ereceğini bildirmiş, zenginlik malın çokluğu değil gönlün tokluğudur buyuran Efendimiz de inananlara güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık ve ihsar bu yönlendirmeler sonucu bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer verme, kendini onların yerine koyabilme alışkanlığını kazanan, insan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki meziyetlerdendir. Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebu Rebi'a ve Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e zorlu bir mücadele sonucunda yaralanarak ölümün eşiğine gelmişlerdi. Haris, Yermük Savaşı'nda olan bir hadise bu. Haris içmek üzere su istemiş fakat İkrim'in de susamış vaziyette olduğunu fark edince kendisine gelen suya dokunmadan ona göndermişti. İkrim'e de aynı şekilde bu suyu Ayyaş'a göndermiş ve bu sahabelerin hepsi bir damla su içemeden son nefeslerini vermişlerdi. Kaynaklarımıza geçen bir hadise, Hakim-i Müsrid'deki Taberani'nin El-Mucim-i Kebiri gibi kaynaklarda yer alıyor. Yermük Savaşı sırasında vuku bulduğu aktarılan bu hadise, İhsar anlayışı üzerine kurulu bir hayatın bir bu anlayışla sonlandırılmasına ne güzel bir örnektir. Yani bu sahabelerin hayatları hep bu şekilde ihsar, fedakarlık üzere devam edince Cenab-ı Hak onlara su bardağı su yolunda hesabı son nefeslerini de böyle bir ihsar örneği sergileyerek Cenab-ı Hakk'a vasıl olmuşlardır. Kişinin ihsar derecesine ulaşabilmesi için kendisinin muhtaç konumda olması şart değildir. Önemli olan muhtaç durumda olsa dahi bir başkasına fedakarlıkta bulunabilecek ahlaki olgunluğa erişmiş olmaktır. Bu bakımdan ihsar sevginin doruk noktası olarak görülmüştür. Her şeyini sevdiği uğruna feda etmeye razı olan kişi gerçek manada seven insandır. Zira İslam'da Allah ve Resulü uğruna her şeyi feda edecek kadar sevilmesi gereken varlıklardır. Efendimiz Aleyhisselam Allah ve Resulü'nü uğruna her şeyini feda edebilecek kadar seven ve üstün gören kişinin imanın tadını alacağını ifade etmiştir. Bu bilinçle yaşayan sahabe Ebu Talha'nın Uhud Savaşı'nda yaptığı gibi Allah Resulü'nü korumak için kendi bedenlerini siper etmiş ve canlarını hiçe sayarak inançlar uğruna savaşmışlardır. İnsanın en kıymetli varlığı olan canını Allah yoluna feda etmesi İslam dininde üstün bir meziyet olarak kabul edilmiş ve şehit diye isimlendirilen bu fedakar mücahitler eşsiz bir makama yükseltilmişlerdir. Bütün insanlar için örnek teşkil edecek bir toplum oluşturmayı hedefleyen İslam dini fertlerin sevgi ve kardeşlik temeline dayalı sağlam ilişkiler kurmasını öngörür. Bu nedenle Allah Resulü bir yandan Müslümanlar arasındaki muhabbeti artırıp pekiştirecek fiilleri teşvik ederken bir yandan da buna zarar verebilecek davranışlardan Müslümanları sakındırmıştır. Ferdin ahlaki olgunluğa erişmesini sağlayan fedakarlık ve ihsar duyguları aynı zamanda fertler arası sevgi bağlarını pekiştirdiği, böylece insani ilişkilerin güçlenmesine yardım ettiği için içtimai açıdan oldukça önem arz etmektedir. Çünkü fedakarlık yapmak sevgiye dayalı bir ilişkiyi gerektirirken, fedakarlıkta bulunan kişinin de karşısındakine sevgisi ve bağlılığı bir kat daha artar. ferdi zararının yanı sıra toplumla ilgili birlik ve beraberliği yıkıcı etkisi olan bencillik, cimrilik, kıskançlık, dargınlık gibi duygulardan arınmayı gerektiren fedakarlık ve ihsan duygularının hakim olmasıyla Resulullah Efendimizin teşvik ettiği, fertlerin kardeş yaşadığı örnek toplumun oluşması mümkündür. Zira birbiri için özverde bulunan, kendinden önce bir başkasının ihtiyacını görmeyi ödev vazife sayan, faziletli bireylerden oluşan bir toplum, muhtaçların azaldığı, her kesimden insanın sevgi ve dayanışma içinde olduğu, haksızlıklardan uzak, refah seviyesi yüksek, sağlıklı bir toplum olacaktır. Cenab-ı Hak bu okumuş olduğumuz yazıda ifade edilen bu güzel fedakarlık, ihsar örneklerinden güzel dersler, ibretler alabilmeyi, bu güzel ahlakı, ahlaki fazilete, meziyete sahip olabilmeyi, bu özelliğimizi, bu fıtri fedakarlık özelliğimizi geliştirebilmeyi, olabildiği kadar iletebilmeyi bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.